Ayrım 22, sayfa 198. 6. Cumhuriyetin son günleri, 1931-1933. Almanya'nın bu karışık günlerinde garip ve dönek bir adam belirdi ve Cumhuriyet'in mezarını herkesten iyi kazdı. Bu adam Cumhuriyet'in son başbakanı olarak kısa bir süre hizmet edecek ve tuhaftır ki bir sürü dönekliklerinin en sonuncusunu Cumhuriyet'i kurtarmak için yaptığı zaman artık çok geç kalmış olduğunu görecektir. Bu adam Kurt von Schleyer'di. Adı Almanca'da entrikacı ya da sinsi anlamına gelirdi. 1931'de orduda tuğgeneraldi. 1882'de doğmuş, askerlik hizmetine 18 yaşında Hindenburg'un eski alayı olan 3. Piyade Muhafız Alayı'nda başlamıştı. Orada Feldmarşal ve Cumhurbaşkanı'nın oğlu Oskar von Hindenburg ile yakın arkadaş oldu. Kurduğu ikinci dostluk ise daha yararlı oldu kendisi için. Harp Akademisi'ndeyken parlak bir öğrenci olarak General Groner'in dikkatini çekmişti. General 1918'de Yüksek Komuta Kurulu'nda Ludendorff'un yerini alınca onu kendisine yaver yaptı. Her şeyden önce bir salon subayı olan yalnız Rus cephesinde kısa süre kıta hizmeti gördü Schleyer. Bundan sonra ordunun ve Weimar Cumhuriyeti'nin iktidar kaynaklarına yakın çevrelerde çalıştı. Uyanık kafası, kibar davranışları ve politikadaki keskin anlayışı gerek generalleri ve gerekse politikacıları etkiledi. General von Zecht'in yönetiminde kanun dışı hür taburlarla aynı şekilde kanun dışı ve gizli kara Reichswehr'lerin örgütlenmesinde büyük yardıma dokundu. Moskova ile yapılan gizli konuşmalarda başlıca rolü oynadı. Bu konuşmalarda Alman tank ve hava subaylarının Rusya'da gizli eğitim görmeleri ve Rusya'da Almanların silah fabrikaları kurmaları kararlaştırıldı. Entrika çevirmeye doğuştan düşkün olan Schleyer'e karanlıkta çalışmak daha uygun düşüyordu. 1931 yılının başlangıcına kadar halk adını hiç duymadı. Ama bir süredir Savaş Bakanlığı'nın bulunduğu Bendlerstraße ile bakanlıkların bulunduğu Wilhelmstraße'de gitgide dikkati üzerine çekmeye başlamıştı. Arkadaşı Oskar vasıtasıyla yakınlık kurduğu Cumhurbaşkanı Hindenburg üzerindeki etkisini eski komutanı General Gröner'i 1928 Ocak ayında Savunma Bakanı tayin ettirmek için kullandı. Gröner, Cumhuriyet döneminde bu mevkiye getirilen ilk asker oldu. Schleyer, Gröner'in sağ kolu oldu. Onu yeni kurduğu bakanlık bürosunun Ministeramt başına getirdi. Ordu ve donanmanın siyaset ve basın işleri buradan yönetiliyordu. Gröner yardımcısı için benim politika kardinalim diyor ve ordunun öteki bakanlarla ve siyasi liderlerle ilişkilerini ona bırakıyordu. Bu durumda Schleyer yalnız subay çevrelerinde değil politikada da bir kuvvet olmaya başladı. Orduda yüksek subayları tayin edebiliyor ve yerlerinden atabiliyordu. 1930'da önce ordu başkomutan yardımcısı General von Blomberg'den bir dalavera ile kurtuldu. Yerine eski arkadaşı 3. Piyade Muhafız Alayı'ndan General von Hammerstein'i getirdi. Aynı yılın ilkbaharında yukarıda gördüğümüz gibi kendini başbakan seçtirmek için gereken ilk teşebbüse girişti. Ordunun da desteğiyle Heinrich Brüning'in bu mevkiye getirilmesini Hindenburg'a söyledi. Schleyer bu siyasi zaferi kazanmak için Cumhuriyeti ortadan kaldırma planında ilk adım saydığı fikri uygulamaya başladı. Bu fikir onun kıvrak kafasında uzun zamandan beri biçimleniyordu. Yeni Weimar rejiminin güçsüzlük nedenlerini çok iyi görüyordu. Kim görmüyordu ki? Birçok partiler vardı. 1930'da bu küçük partilerin onu 1 milyondan çok oy almışlardı. Hepsinin de amacı başka başkaydı. Hepsi de 1930 yılının başlangıcında ülkenin karşılaştığı ekonomik buhranı önleyecek sürekli bir hükümeti Reichstag'da desteklemeyecek ve devamlı bir çoğunluk kurmak için bir araya gelemeyecek kadar kendi temsil ettikleri özel ekonomik ve sosyal çıkarlara bağlıydılar. Parlamento hükümeti partileri seçen grupların özel çıkarları için bir pazarlık konusu Almanların deyimi ile Kuhhandel, davar pazarı olmuştu. Milli çıkarları düşünen yoktu. Bu bakımdan Brüning'in 28 Mart 1930'da başbakan olduğu sırada sol, merkez ya da sağdan herhangi bir politika için çoğunluk sağlayamamasına, yalnızca hükümet işlerini yürütmekle yetinmesine ve ekonomik çıkmaz için bir şeyler yapmak düşüncesiyle Cumhurbaşkanı'nın kabulü halinde hükümete ülkeyi bir süre kararnamelerle yönetme yetkisi veren anayasanın 48. maddesine başvurmaktan kaçınmamış olmasına şaşmamak gerekir. İşte Schleyer'in de istediği başbakanın tam bu şekilde davranmasıydı. Bu durum Cumhurbaşkanı'nın yumruğu altında kuvvetli bir hükümetin zorunluluğunu ortaya koyuyordu. O takdirde Cumhurbaşkanı Schleyer'in görüşüne göre halkın oyu ile iktidara gelmiş olacağı için halkın iradesini temsil edecek ve ordunun desteğini kazanacaktı. Madem ki demokratik yollarla seçilmiş olan Reichstag sürekli bir hükümet kuramıyordu, bu hükümeti demokratik yollarla seçilecek Cumhurbaşkanı kurmalıydı. Schleyer şuna emindi ki Alman ulusunun istediği şey sağlam olarak yerinde duracak ve onu umutsuz çıkmazından kurtaracak bir hükümetti. Aslında ise Brüning'in Eylül'de yaptırdığı seçimlerin de gösterdiği gibi Almanların çoğunun istediği bu değildi. Ya da hiç olmazsa Alman halkı Schleyer ile onun ordudaki ve Cumhurbaşkanı sarayındaki dostlarının istedikleri gibi bir hükümetle bu felaketin içinden sıyrılmak istemiyordu. Gerçekte Schleyer iki korkunç hata işlemişti. Brüning'i başbakan yapmakla ve onu Cumhurbaşkanı kararnameleriyle yönetime zorlamakla ordunun ulus içindeki kuvvetinin temelini sarsmıştı. Yani orduyu politikaya karıştırmıştı. Ordunun politikaya karıştırılması hem orduyu hem de Almanya'yı felakete götürmüştür. Sonra da seçim sonuçlarını yanlış hesaplamıştı. 14 Eylül 1930'da 2 yıl önceki 810 bin oya karşılık seçmenlerin 6,5 milyonu Nazi Partisi'ne oy verince politikacı general başka bir yol tutması gerektiğini anladı. Yılın sonuna doğru o sırada Bolivya'dan yeni dönmüş olan Röhm ve Gregor Strasser ile konuştu. Bu konuşma Nazilerle Cumhuriyet zamanında siyasi iktidarı ellerinde bulunduranlar arasında yapılan ilk temas oldu. Bunlar devam etti. Adolf Hitler 2 yıl içinde amacına kavuştu. General von Schleyer de yuvarlandı ve sonunda öldürüldü. Hitler, yeğeni ve sevgilisi Geli Rubal'in intiharından 3 hafta sonra 10 Ekim 1931'de Cumhurbaşkanı Hindenburg tarafından ilk defa kabul edildi. Bu randevuyu yeni bir entrika ağı örmekte olan Schleyer düzenlemişti. Sonbaharın başında Hitler'le konuşup gerek başbakanla ve gerekse cumhurbaşkanıyla görüşmesini düzenlemişti. Brüning'in kafasında olduğu kadar kendi kafasında da 1932 ilkbaharında Hindenburg'un 7 senelik cumhurbaşkanlığı süresi bittiği zaman ne yapacakları sorunu vardı. Feldmarschall o zaman 85 yaşında olacaktı ve yavaş yavaş muhakemesini de kaybedecekti. Herkes biliyordu ki eğer Hindenburg adaylığını koymazsa Hitler resmen Alman vatandaşı olmadığı halde Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimde kazanacak ve Cumhurbaşkanı olacaktı. Yaz ayları içinde bilgin başbakan Almanya'nın umutsuz durumu üzerinde uzun boylu düşünüp durdu. Hükümetinin Cumhuriyet devrinde gelen hükümetlerin en sevilmeyeni olduğunu anlamıştı. Buhranla savaşmak üzere ücretlerin ve maaşların aynı zamanda da fiyatların düşürülmesi için kararnameler çıkarmış, ticaret, bankacılık ve sosyal hizmetler üzerine şiddetli sınırlar koymuştu. Hem Naziler hem de komünistler kendine açlık başbakanı diyorlardı. Buna rağmen en sonunda yeniden istikrarlı, özgür, kalkınmış bir Almanya kurmanın yolunu bulacağına inanıyordu. Hoover moratoryumu ile geçici olarak tediyeleri durdurulan tamirat borçlarını müttefiklerle konuşarak büsbütün kaldırmaya çalışacaktı. Ertesi yıl toplanmasına karar verilen silahsızlanma konferansında ya müttefikleri Almanya düzeyinde silahsızlanma üzerine Versay Antlaşması'nda verdikleri sözü tutmaya zorlayacak ya da Almanya'nın zaten gizlice başlamış olduğu ılımlı bir silahlanma programına açıkça göz yummalarını müttefiklerden isteyecekti. Böylece Barış Antlaşması'nın son halkası da kopmuş olacak ve Almanya büyük devletlerle eşit duruma geçecekti. Brüning'e göre bu durum Cumhuriyet için hem bir zafer olacak hem de Alman halkına bu kadar büyük sefalet getirmiş olan ekonomik buhrana son vererek Batı dünyasında yeni bir güvenlik çağı açacaktı. Böylece Nazilerin ellerinden de silahları alınmış olacaktı. Brüning yurt içinde de cesurca harekete geçmeyi ve komünistler dışında bütün partileri uzlaştırarak Alman anayasasında köklü bir değişme yapmayı düşünüyordu. Hohenzollern hanedanını geri getirmek niyetindeydi. Hindenburg yeniden cumhurbaşkanı seçilmiş olsa bile o yaşta daha 7 yıl hizmet süresini tamamlayamazdı. Bu 2 yıl içinde ölecek olursa yine Hitler'e cumhurbaşkanlığı yolu açılacaktı. Brüning bunu önlemek ve devlet başkanlığında devamlılığı, istikrarı sağlamak amacıyla aşağıdaki planı ortaya attı. 1932'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmayacak, Hindenburg'un başkanlığı sadece parlamentonun iki meclisinin yani Reichstag ve Reichsrat'ın 1/3 oyu ile uzatılacaktı. Bu sağlanır sağlanmaz parlamentonun monarşinin ilan edilmesini ve Cumhurbaşkanı'nın naip olmasını isteyecekti. Hindenburg ölünce veliahtın oğullarından biri Hohenzollern tahtına oturtulacaktı. Böylece Nazilerin ellerindeki silahlardan biri daha alınmış olacaktı. Brüning bunun Nazilerin siyasi bir kuvvet olarak sonu olacağına gerçekten inanıyordu. Ama yaşlı Cumhurbaşkanı bu planla ilgilenmedi. 1918 Kasım'ının karanlık bir sonbahar günü Spa'da Kaiser'e artık çekilmesi ve krallığın son bulması gerektiğini söyleme görevini imparatorluk ordusunun komutanı olarak üzerine almış olan Hindenburg, Hollanda'da Boom'da hala sürgün yaşamakta olan imparatordan başka hiçbir Hohenzollern'in tahta geçmesini düşünemezdi. Brüning, sosyal demokratlarla sendikaların Hitler'i durdurmak için başka çare kalmadığı takdirde planını çekingenlikle kabul edeceklerini, Kaiser Wilhelm ya da en büyük oğlunun dönmesine karşı koymayacaklarını, bundan başka krallık yeniden kurulacak olursa bunun İngiltere'deki gibi bir anayasa ve demokrasi monarşisi olmasını istediklerini Hindenburg'a söylediği zaman aksaçlı Feldmarşal o kadar kızdı ki hemen onu odasından kovdu. Bir hafta sonra kendisini çağırarak Cumhurbaşkanlığına yeniden adaylığını koymayacağını söyledi. Bu arada önce Brüning ve sonra Hindenburg Adolf Hitler ile ilk görüşmelerini yaptılar. Her iki görüşme Nazi lideri için hiç de iyi geçmedi. Geliraubel'in intiharından sonraki buhrandan henüz kurtulamamıştı. Kafası çok karışıktı ve kendine güveni yoktu. Hindenburg'un Cumhurbaşkanlığında kalmasını Nazilerin desteklemesi için Brüning'in yaptığı teklife Hitler Cumhuriyet rejimi aleyhine uzun bir söylevle cevap verdi. Böylece Hitler'in başbakanın planlarına yanaşmayacağı kesinlikle anlaşıldı. Hitler Hindenburg'un yanında tedirgindi. Uzun uzun ve büyük sözlerle ihtiyar Marşal'ı etkilemeye çalıştı ama başaramadı. Cumhurbaşkanı Bohemyalı çavuş dediği Hitler'in ilk ziyaretinde hiç etkisinde kalmadı ve Schleyer'e bu adamın hiçbir zaman başbakan olamayacağını, ancak posta ve telgraf bakanlığını becerebileceğini söyledi. Feldmarşal sonradan bu sözlerini unutacaktır. Hitler o kızgınlıkla Bad Harzburg'a koştu. Ertesi gün 11 Ekim'de Alman ve Prusya hükümetlerine karşı yapılan milli muhalefet gösterilerine katıldı. Bu toplantı nasyonal sosyalistlerin temsil ettiği radikal sağ kadar eskiyi tutucu ve gerici kuvvetlerin de bir toplantısıydı. Hugenberg'in Alman Nasyonal Partisi sağcı eski muhariplerin özel ordusu Stahlhelm, Bismarck Gençliği denen örgüt, Junkerlerin Tarım Birliği ile birçok eski generaller de toplantıya katılmıştı. Ama Nazi lideri bu toplantıdan pek hoşlanmadı. Eski rejimin silindir şapkalı, fraklı ve madalyalı kalıntılarını sevmiyor, bunların kendi ihtilalci hareketine karışmasını tehlikeli buluyordu. Söylevini hızlı ve baştan sağmaya verdi ve Stahlhelm'in geçit resmi bitmeden toplantıdan ayrıldı. Stahlhelm'in esalardan daha kalabalık olduğunu hayretle görmüştü. O gün kurulan ve eski tip tutucuların cumhuriyete karşı son bir saldırıya geçmek amacıyla Nazileri birleşik bir cepheye çekme çabalarını temsil eden Harzburg cephesi, Brüning'in hemen çekilmesini istediler. Böylece daha ilkten ölü doğmuştu. Hitler bir daha dönülmeyeceğine inandığı geçmişe bağlı bu bayların topluluğunda ikinci derecede bir rol oynamak istemiyordu. Weimar rejiminin yıkılmasına ve şimdiye kadar yaptıkları gibi kendisine yeni para kaynakları sağlanmasına yardım ettikleri süre onları geçici olarak kullanabilirdi. Ama bunun karşılığında kendisini onlara kullandırtmazdı. Harzburg cephesi birkaç gün sonra çökme tehlikesiyle karşılaştı. Topluluktaki çeşitli unsurlar yeniden birbirinin boğazına sarıldılar. Yalnız bir konuda anlaşıyorlardı. Gerek Hugenberg ve gerekse Hitler, Hindenburg'un cumhurbaşkanlığını uzatma konusunda Brüning'in teklifini reddediyorlardı. 1932'nin başlangıcında başbakan bu ikisinin görüşlerini değiştirmeye bir daha uğraştı. Eğer parlamento hizmet süresini uzatacak ve böylelikle şiddetli bir seçmen kampanyasının yükünden kendisini kurtaracak olursa, hizmet süresini uzatmaya Cumhurbaşkanı'nı büyük güçlükle razı edebilmişti. Şimdi Brüning Hitler'i yeniden konuşmalara başlamak üzere Berlin'e çağırıyordu. Führer, Münih'teki Fölkischer Beobachter bürosunda Rosenberg ve Hess ile konuştuğu sırada davet telgrafını aldı. Telgrafı alınca gazeteyi karşısındakilerin suratlarına fırlatarak ''Şimdi artık avuçlarımın içindeler'' diye bağırdı. Görüşmelerde beni de taraf olarak kabul ediyorlar. 7 Ocak günü Hitler, Brüning ve Schleyer ile konuştu. 10 Ocak'ta da yeniden bir toplantı yaptı. Brüning, Nazi Partisi'nin Hindenburg'un başkanlık süresini uzatmasına razı olması teklifini tekrarladı. Bu yapıldığı ve tamirat borçlarının ortadan kaldırılmasıyla silahlanmada eşitlik sorununu da çözdüğü zaman başbakanlıktan çekilecekti. Bazı kaynaklara göre bu nokta ihtilaflıdır. Brüning ortaya bir yem daha attı. Cumhurbaşkanına yerine geçecek adam olarak Hitler'in adını verecekti. Hitler hemen kesin bir cevap vermedi. Konuşmayı kesti ve Kaiserhof Oteli'ne giderek arkadaşlarına danıştı. Gregor Strasser, Brüning'in planını kabulden yanaydı. Naziler bir seçime zorlandıkları takdirde Hindenburg'un kazanacağını düşünüyordu. Goebbels ile Röhm teklifin hemen reddedilmesini istediler. Goebbels'in 7 Ocak tarihli güncesinde şunlar yazılı. Önemli olan Cumhurbaşkanlığı değil. Brüning sadece kendi durumunu iyice kuvvetlendirmek istiyor. İktidar için oynanacak satranç başlıyor. Asıl iş sağlam durmak ve hiçbir uzlaşmaya yanaşmamak. Bir gece önce şunları yazmıştı. Örgütte kimsenin güvenmediği bir adam var. Gregor Strasser. Hitler de Brüning'in durumunu kuvvetlendirmek ve böylelikle Cumhuriyet'in ömrünü biraz daha uzatmak için hiçbir neden görmüyordu. Ama 12 Ocak'ta planı derhal reddetmiş olan kalın kafalı Hugenberg'den daha akıllı davrandı. Başbakana değil, onu atlayarak doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'na cevap verdi ve Brüning'in planını reddettiği takdirde Hindenburg'un yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini destekleyeceğini bildirdi. Önce Sosyalist Ebert'e ve sonra da tutucu Hindenburg'a büyük bir bağlılıkla hizmet etmiş olan ve Cumhurbaşkanı kim olursa olsun belki de Hitler, bir üçüncü kere daha işinin başında kalmayı tasarlayan Cumhurbaşkanlığının çalışkan devlet sekreteri Otto von Meissner'le Kaiserhof'ta yaptığı bir gizli konuşmada Nazi lideri kendisine Hindenburg önce Brüning'i başbakanlıktan attığı ve milli bir hükümet kurduğu Reichstag ve Prusya Diet Meclisi için yeni seçimlerin yapılmasına karar verdiği takdirde seçimlerde Hindenburg'u desteklemeyi teklif etti. Hindenburg bu teklife razı olmadı. Önce Nazilerin ve milliyetçilerin, sonra da dostlarının ve dost saydıklarının bir seçim kampanyasının yükünü üstünden atmasına razı olmamalarına kızarak yeniden seçime girmeye karar verdi. Hindenburg, milliyetçi partilere kızdığı kadar Brüning'e de kızıyordu. Çünkü onun bütün işleri berbat ettiğine ve 1925'te liberal Marksist adaylar karşısında kendisini cumhurbaşkanı seçmiş olan aynı milliyetçi güçlerle şimdi kötü bir çatışmaya zorladığına inanıyordu. Demek şimdi hiçbir zaman sevmediği sosyalistlerin ve sendikaların yardımıyla seçimi kazanabilecekti. Başbakanıyla arasında soğuk bir hava esmeye başladı. Oysa az bir süre önce Bismarck'tan beri en iyi başbakan demişti onun için. Aynı soğuk hava Brüning'i başbakanlığa getirmiş olan generalle başbakan arasında esmeye başladı. Bu sert Katolik lider Schleyer'i sonunda hayal kırıklığına uğratmıştı. Brüning, Cumhuriyet'in en sevilmeyen başbakanı olmuştu. Ülkede bir çoğunluk sağlayamamış, Nazileri önleyememiş ve ya da onları kazanamamış, Hindenburg'un Cumhurbaşkanlığında kalması işini çorbaya çevirmişti. Bundan ötürü artık gitmesi gerekiyordu. Ve onunla beraber belki Schleyer'in gelecek hakkında düşündüklerini kavrayamayan saygıdeğer şefi General Gröner de gidecekti. Planları hazırlayan Schleyer harekete geçmekte çok acele etmedi. Hükümetin iki kuvvetli adamı olan Brüning ile Gröner, Hindenburg yeniden seçilinceye kadar mevkilerinde kalmalıydılar. Çünkü onların yardımı olmaksızın ihtiyar Feldmarşal bu işi beceremeyecekti. Seçimlerden sonra da artık onlara lüzum kalmayacaktı.